Ayrım 9.
Fikret misali. Tevfik Fikret'te zamanın ve hatırası üstünde ikide bir zehir gibi esen tenkit rüzgarlarının koparamadığı derin köklerle bağlıyım. Fakat her insan gibi Tevfik Fikret'te birkaç tanedir ve tezatlar hayranlarını kederlendirir. Beni kendisinden en çok uzaklaştıran Fikret Haluk'un zındık babasıdır. İttihat ve Terakki'ye küsüp oğluna yabancı sevdası aşılayan bu babanın günahı, protestanlara zangoçluk etmekte en tam ifadesini bulmuş değildir ve daha ağır hükümlere yol açıktır. Dininden ve milliyetinden olan oğul, 30 yıldan beri yabancı hüviyetiyle Türk topraklarının dışında yaşıyor ve memleketinin semtine uğramıyor. Acı şeyler Haluk, fakat gerçek. Dün Seyfi de Haluk'un amentüsünden, toprak vatanım, nevi beşer milletin parçasını hatırlatıyordu. Fikret sosyalist miydi? Ne gezer? Böyle bir davanın tarihinden de, modern gelişme safhalarından da haberi yoktu. Haluk'un defterini açınız. Bir mısrada milletinin insanlık ve vatanının dünya olduğunu söyleyen şairi, öte yandaki birçok manzumelerde her Türk milliyetçisini hayran eden bir memleket ummazı içinde bulursunuz. Fikret'in Allah'tan başlayarak bütün mukaddeslere karşı ara sıra aldığı isyan tavrı, derin ve sağlam kültür köklerine bağlı olmayan başıboş hassasiyetinin bazı öfke anlarında boşalmak için aradığı bahanelerden başka hiçbir şey değildi. Bahçıvana kızıp Allah'a söverdi. İttihat ve Terakki'ye kızıp memlekete küstüğü gibi. Onu nefsinin bu derece kuklası yapan şey, neslinin dünya meseleleri ve fikir tarihinin çıldırtıcı mirası önündeki bilgisizliğiydi. En okumuşları ten hayranı, fakat onu bile anlamak için muhtaç olduğu iptidai felsefe kültüründen ve ilmi tenkit mihrakinden mahrum bir edebiyat-ı cedidenin şairi, ikide bir içinde tepen ihtiraslarla hesaplaşacak bir bilgi ve anlayış seviyesinde olmadığı için havadan gelen telkinlere göre kutuplar arasında zıplayıp duracaktı. O neslin, hatta onu takip edenlerin göz karartıcı cehaletlerinden alınacak ders, eserlerinin verdiği feyzi gölgede bırakmalıdır. Tasvir 1945. Valeri'yi anlamaya doğru. Paul Valery'nin düşüncesiyle temasım çeyrek asır kadar yaşlıdır. Onun hemen hiçbir eseri ve ona dair yazılmış hemen hiçbir monografi yoktur ki, sayfalarının kenarları kabul, red, hayranlık, tereddüt, şüphe ve hayret ifade eden notlarımla kirlenmemiş olsun. Daha ölümünden bir hafta evvel 1944'te Kanada'da basılan Melange adlı son kitabını okumuş, bazı parçalarını dostlarıma tekrarlayıp Valeri iklimi içine müşterek bir gezinti yapmak hazzını tatmıştım. Uzun yıllardan beri makalelerimin ve konferanslarımın çoğunda adını almak ihtiyacını duyacak kadar onun modern tefekkürdeki büyük tesirine şahidim. Ölüm haberini birkaç gün sonra aldım. Hafta geçti, hala içimde ona ait bir köşe, günün bütün düşüncelerine sımsıkı kapalı, kendi içinde çalışıyor. Yazlıktayım. Kitaplarından ancak birkaçını İstanbul'daki apartmanımdan köye taşıyabildim. 2-3 makale içinde onu kavrayıp Türk okuyucusuna hatırlatmaya hazırlanıyorum. Valeri'yi tanıyanlar, onun zihin şemaları içine hapsolunmaktan kaçan ve civayı bile hayretler içinde bırakan yakalanmaz ve hiçbir sistem çemberi içine sığmaz düşüncesinin izahındaki zorluğu kabul ederler. İzah edilmezliği felsefesinin ve şiirinin prensibi yapmış bir mütefekkirin tahlil disiplinimize göstereceği mukavemeti herkes tahmin edebilir. Fakat Valeri düşüncesinin eski aşinaları için bu zorluğu yenmek, bilhassa ona dair gazetelerimizde çıkan son derece çocukça, iptidai ve tersine anlayışları da gördükten sonra, hele biricik Şekip Tunçum'un da eserleriyle hiç ülfeti olmadığı Fransız şairinin vasfında aynı hatalara düşerek bu gafillere bölük komutanlığı ettiğine şahit olduktan sonra bu zorluğu yenmek vazife halini alıyor. Tasvir 1945. Paul Valery. Zekanın kendi kendini gözetleyişi. Goethe'nin şerefine söylediği bir nutukta Paul Valéry onun şöyle bir sözüne dikkati çekmiştir. Ben düşünceyi hiç düşünmedim. İnsanın kendi içinde müşahede ettiği ve duyduğu şey bana varlığının en küçük parçasını teşkil eder gibi görünüyor. İnsan o zaman sahip olduğu şeyden ziyade kendinde olmayanı görür. Paul Valéry için bilakis düşüncenin işlenme tarzı ve yalnız o bize her şey hakkında bir şey öğretebilir. Bu cümleden gelen keskin ışık altında Valéry'nin manzum ve mensur bütün eserlerini dolduran karanlığın dağıldığını göreceğiz. Çünkü her eserinde dikkatinin projektörünü şuurunun sahnesine çeviren Valéry için kendi kendini tanımaktan daha üstün bilgi ve kendi üzerine kapanan şuurunun uğrayacağı engellerle savaşmasından daha büyük destan yoktur. Paul Valéry'nin tefsircilerinden biri Nolle, onun zeka şairi olduğunu bize anlatmak için şiirin ve tefekkürün eski mevzularından kaçışını incelemekle işe başlıyor. Izdırap ve ölüm, tabiat ve aşk, bütün mevzular tüketilmiştir. Hepsi kullanılmıştır. Zaman zaman çağlar ve kavimler, devirler ve okullar bunlardan birini seçip hazinelerini kurutmuşlardır. İnsan kendi kendine meftun olmayı unutarak asırlarını hep gökyüzüne ve toprağa hayranlıkla geçirmiştir. Böylece dinlere ve fiziğe doğru koşmuştur. Oysa ki insanın imtiyazına, düşünme iktidarına ait her şey veya hemen hemen her şey onun gözünde yeni ve meçhuldür. İşte Paul Valéry'nin şiiri, diyalog, deneme veya notlar şeklinde bütün eserlerinin tek mevzuu zekanın uğraştığı şeyler değil, zekanın kendisidir. Nolle, Paul Valéry, sayfa 9-10. Zekanın kendi kendini bu gözetleyişi ve kovalayışın içindir. O bir kainat hülasası mıdır ki hakikati yalnız onda yakalamak mümkün olsun? İleride göreceğiz ki Valéry için kainat mefhumunun hiçbir gerçekliği yoktur. Eğer şair böyle düşünseydi, kainatın derin simetrisinin zekamızın mahrem bünyesinde hazır ve mevcut olduğuna inanan Poe'dan ayrılmamış olurdu. Hayır, bu gözetleyişin ve kovalayışın hedefi bizzat bu gözetleme ve kovalama ameliyesinin kanunlarını sezmektir. Çünkü zeka işlemek için işler. Ameli meseleler dışında onun bütün mahiyeti hamlesinin kendi kendini tatminde daha yüksek bir haz tanımamasındadır. Hedef bu hamlenin sırrını anlamaktan başka bir şey olmayınca zeka kendi kendini hareket halinde yakalamak için hem müşahede edici hem de müşahede edilen olmak gibi iki zıt rol benimsemiştir. Aktörün ayna olmadan kendi kendisini seyretmek istemesine benzeyen bir zorlukla burada müşahede edenin dikkati müşahede edilenin hürriyetine müdahale eder ve onun hareketini bozar. İnsan bir imajı vuzuhla görmeye çalıştıkça o silik bir hale gelir. Çünkü bütün bu zihin ameliyelerinde insan kendisini bertaraf eden manzaraların seyircisi olmak davasındadır. Şair farkına varmıştır ki zeka kuvvetinin normal işleyişinde kendi mekanizmasından pek az şey sezdirir. Doğurduğu fikirlerin faydası ve prestijle kuvvetlenerek hile yapar ve onların fikirlerin önünden kaçar. Bilhassa teemmül zekası, yüksek zeka, fikirlerin bolluğu ve inceliğiyle mahpus bir halde oyunundan hiçbir şey sezdirmez. Artık ona kuvvetli olduğu anda hücum etmemek lazımdır. Ya onu zaaf halinde yahut her şeye muktedir olduğu anda gözetlemek ister. Onu ya tetikte olmadığı yahut buna tenezzül etmediği zaman yakalamalıdır. Ya ona uyandığı zaman baskın yapmak yahut onu en saf noktasında beklemek lazımdır. İşte Valéry'nin şiir ve nesir her eseri bu işin birini veya ötekini yapar. Charme'ın ilk manzumeleri La Jeune Park ve Analecta düşüncenin uykudan ve rüyadan çıkarken kekeleyişini ifade eder. Leonardo da Vinci'nin usulüne giriş Soirée avec test, Charme'ın diğer kısmı ve Epaminos tamamıyla taazzub etmiş beyinleri tasvir eder. E. Nolle, sayfa 15-16. Paul Valéry'e göre bir şiir dili vardır ki onun kelimeleri artık ameli ve serbest kullanışın kelimeleri değildir. Introduction à la poétique, sayfa 55. Onun şiirlerinde de kelimeler, lügat manalarını değil, bütün eserlerine hakim endişe unsurlarını sembol halinde ifade ederler. La Jeune Park manzumesi, şuursuzluk halinde şuura geçişi, yani şairin her eserini idare eden düşüncenin ana motifini taşır. Kendisi bize bunu şöyle anlatıyor. Düşününüz ki bu şiirin hakiki mevzuu bir sıra psikolojik ikamelerin resmedilmesi ve hülasa olarak bir gecenin devamı müddetince şuurun geçirdiği değişikliktir. Mesela bu manzume içinde şair, "Git, senin saf ırkına artık ihtiyacım yok aziz yılan." dediği zaman onun niyetinden haberi olmayanlar için bu yılanın çeşitli zihin hamleleri arasında sezgiden bilgiye geçişi sağlayan şuur kılavuzunun sembolü olduğunu anlamak imkansızdır. Böylece Valeri'yi Malerme iklimi içinde yaşamış nesilde onun sembolizmini zamanımıza kadar ondan daha büyük bir temsil liyakatiyle devam ettirmiş tek şair olarak görüyoruz. Le Cimetière Malem manzumesinde de denizin sükunu iç hayatın huzurundan başka bir şey değildir. Ve bu sessizlik içinde düşünce bir şiirde var olmak için yükselmeye çabalar. Fakat fırtına dalgayı ezdiği gibi insiyak da bu güzel hamleyi kırar. Şairin bütün hayatında ve her an Sokratik hamleleri gölgede bırakan bir zihin cehdiyle kendi kendini bilmeye doğru atılışı ile şiirleri arasındaki münasebetin çeşitli misallerini Charme'da, Nasis'te ve bütün manzumelerinde görmek mümkündür. Maksadımız onun eserlerinin tahlili değil, düşüncesiyle bunlar arasındaki münasebete işaretten başka bir şey olmadığı için iç görüşünün mekanizmasını metinle doğrudan doğruya temas ederek anlamak isteyenleri mensur eserleri arasında Soirée avec Teste, Introduction à la méthode de Vinci'ye, Apollinus'a göndereceğiz. Başlıca bu eserlerinde ve bütün öteki denemeleriyle notlarında da şair, insanın kendisini varlığın en tabii yönelişi gibi anlamaya ve tanımaya çalışmanın zihin yapısında saklı engellerini ve imkanlarını bildirir. Hiçbir şeyin zihni olan bir şey kadar kaçıcı, bulanık, tarif edilmez olmadığını gösterir. Eflatun'un gördüğü ve Malerme'nin sezdiği gibi kaçamaklardan ve yakalanmalardan doğan fikirlerin sabit hazinesi hareketlerin üstünde durmaktadır. İç kımıldanış ve çeşitlilik, işte zeka. Kendi kendisiyle anlaşmış zeka yoktur. Varsa bu zeka değildir. L'idée fixe, sayfa 130. Her zihin hareketini bir münasebetler mekanizmasına bağlayan Valeri için zekanın dünyasında cevher yok, yalnız münasebetler vardır. Hürriyet benimle hareketim arasında, benimle ki benim de bir münasebetim, bende açılan münasebet alanlarının çokluğu, kesreti arasında bir münasebettir. Benim gayretim elimde bulunan imkanlarla kendi kendime teklif ettiğim şey arasında bir münasebettir. Böylece nispilik dışında hiçbir gerçeğe imkan kalmaz. En sağlam kafada bile tenakuz, kontradiksiyon bir kaidedir diyen Valeri, Poetik sayfa 45, kendini gözetledikçe kendinden kaçan ve tarif edilmezlikte karar kılan zekanın pratik meseleler dışında boşuna dönen bir çark olduğuna mı kanidir? Vardığı hiçbir hakikat yok mudur? İleriki makalelerde onun hakikat diye anladığı şeylerin ve aksiyonun tarif edilmezle temastan doğduklarına ve güzelin bizzat bu tarif edilmez şey olduğuna nasıl inandığını, birçok tefsircilere nihilist görünen bir tefekkürden, bilhassa sanatkar için ne müsbet hamleler çıkardığını göreceğiz. Fakat ondan evvel gelecek makalemizde bu hamleyi kıran dile, kelimelere ve mefhum kalıplarına karşı isyanını gözden geçireceğiz. Tasvir 1945. 2. Kelimelerin zekaya muhalefeti. Zekanın kendi kendini bilmek için yaptığı hamlelerin karşısına dikilen en büyük engel dildir. Burada Valeri, dilin zaruretiyle şuurun doğrudan doğruya verilerini bozduğumuzu, müşterek ve donmuş bir dilin ruh enstantanelerine ihanet ettiğini felsefesinin büyük temellerinden biri yapan Bergson'la birleşir. Fakat onun hiçbir kitabını ve bilhassa ne Le Don Immédiat de la Conscience ne de L'Evolution Théâtrice okumuştur. Her iki mütefekkirin de ruhla dil arasındaki münasebetten anladıkları şeyi belki şöyle bir benzetişle biraz aydınlatmak mümkündür. Akan bir nehri binlerce küçük bardak içine doldurabildiğinizi farz ediniz. Bu bardakların içindeki su parçaları, nehrin bütünü, akışı ve rüzgarlardan aldığı tesirlere göre ve geçirdiği değişiklikler hakkında bize hiçbir fikir veremezler. Nehri anlamak için bu bardakları boşaltmak ve atmak lazımdır. İşte kelimelerimiz bu bardaklardır. Ruh nehrini küçük parçalara ayırmış ve akıcı muhtevalarını sabit bir hale sokmuşlardır. Düresini, sürekliliğini parçalamışlardır. Bütününde mündemiş vasıfları ortadan kaldırdıkları gibi her anı içindeki sayısız enstantane imkanları ifade eden aciz kalmışlardır. Her kelime, bilhassa mücerret mefhumlar aldatıcıdır. Sıkı bir tariften kaçar. Biz kolayca haktan, ırktan, milliyetten bahsederiz. Fakat hak nedir, ırk nedir, mülkiyet nedir? Bunu hem biliriz hem de bilmeyiz. İşte bütün bu kudretli, aynı zamanda hem mücerret hem de hayati mefhumlar, milletlerin ve devlet adamlarının kafasında insanların kaderlerini, hayatlarını veya ölümlerini, refahlarını veya yıkımlarını kendilerine bağlamış fikirler, tasarılar, muhakemeler, kararlar vücuda getiren bütün bu mefhumlar belirsiz ve bulanık sembollerdir. Bununla beraber insanlar aralarında bu tarif edilmez şeyleri kullandıkları zaman birbirlerini çok iyi anlarlar. Paul Valéry, Remarque Intérieure. Fakat bu anlayış sat'idir. Herhangi bir fikir münakaşası ana mefhumların tarifine dayandığı zaman tarafların bunlardan pek başka şeyler, hatta birbirine zıt şeyler anladıkları meydana çıkar. Bütün kullandığımız kelimelerin yeniden yoklanmaya muhtaç olduğunu anlamak için Valéry filozoflardan bahsederken diyor ki, ben bu baylarla münakaşa ederek eğlendiğim zaman onlara daima söyledim. Evvela dil situasyonlarını temizlemekle işe başlayalım. Eğer ben bir felsefe yapmaya kalksaydım, Allah esirgesin, yepyeni bir lügat vücuda getirmekle işe başlardım. Mesela fikir münakaşalarında çok ehemmiyetli bir rol kazanan zaman kelimesini alalım. Bu terimin bütün manalarını araştırmak ve hepsini ifade edecek, onu kullanmak icap eden her yerde her hale cevap verecek, oldukça vazıh bir tarif bulmak lazım gelirdi. Ben bunu ne matematik ne de kullanış dilinde tam tatmin edici bir tarifi bulunmayan nokta kelimesi için yaptım. Fakat neşretmedim. Onun gibi madde kelimesinin de nispi bir manası vardır. Muayyen bir objenin istihallerinin seyrinde değişmez kalan şeye tatbik olunmaktadır ki evvela bu değişmezin tarifi lazım gelir. Fakat Valéry'e göre mükemmele doğru yaptığı hamlede bir tarif ne kadar ileri giderse gitsin, vuzuha doğru koştukça ondan uzaklaşır. Zaman, mesafe, sonsuzluk, elverişsiz kelimelerdir. Vuzuha giden her düşünce onları terk eder. Fakat yalnız onlar mı? Valéry, hiçbir kelimeye emniyetim yoktur diyor. En küçük bir düşünce, meditasyon, söylenen şeyi manasız bir hale getiriyor. Yazık ki ben bir fikrin mesafesini çarçabuk aşmamıza yarayan bu sözleri bir uçurum üzerine kurulmuş, üstünden geçmeye dayanan fakat üzerinde durmaya hiç tahammülü olmayan hafif köprülere benzetmek zorunda kaldım. İnsan çevik bir hareketle onları alıp kendini kurtarıyor. Fakat biraz ısrar ederse aradan geçen az zaman onları çökertiyor ve her şey uçuruma yuvarlanıyor. Paul Valéry, sistem sahibi bir filozof olmadığı ve bütün felsefe sistemlerini kelime mimarilerinden ibaret gördüğü için mefhumların tenkidi bahsindeki fikirler Bergson'un insicamından mahrumdur. Bir ucu bilgi nazariyesine, bir ucu da psikolojinin mefhumlar bahsine giren böyle bir tenkidin, Valéry'de onun birçok fikirleri gibi dağınık bir halde bulunması bütün metafizik ve psikolojik meseleleri mesele olarak kabul etmemekteki ısrarındandır. Onun bütün eserlerine Metest, Introduction, Epalinos, Lidefix, Chos, Tü, Moralite, Variyete, Melange vesaire ve birçok tefsircilerine Gile, Lalu, Thibaut, Pierre Lièvre, Mauroy, Nullet, Jean Val, Pierre Guéguen, Jean de Latour başvurduğum halde mefhumların teşekkülü mekanizmasında dilin kifayetsizliğiyle neticelenen boşluk, eksik veya imkansızlıkları nerede ve nasıl gördüğünü anlatan hiçbir izaha rastlamadım. Bazen yalnız kainat gibi metafizik ve felsefe, bazen nokta gibi matematik, bazen millet gibi sosyoloji mefhumlarını, bazen bütün mücerret mefhumları, bazen de istisnasız bütün kelimeleri ve dilin kifayetsiz yapısını tenkit eden Valeri, yazılarında felsefe terimleri kullanmaktan da sakındığı için bir mefhumlar kritiğinden doğan zaruri meselelerin çoğunu cevapsız bırakmıştır. Mutlak olarak bildiğimiz şey, onun hemen bütün büyük sanatkarlar gibi kelimelerden şikayetle kalmaması, Nietzsche'den Bergson'a kadar kudret iradesine veya hayat hamlesine dilin engelliğini sezen mütefekkirler şeceresi içinde yer almasıdır. Mesela kainat kelimesine hiçbir imaj, suret, tasavvur, şekil cevap vermez. Çünkü hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şeye benzemeyen bir şeyin tasavvuru bile imkansız olduğu için son derece garip, karışık ve karanlık bir künhü tek kelime içinde kavramamız mümkün değildir. Bunun için ilim ve felsefe iyi kurulmuş bir dilden ibarettir. Hem de tecrübenin oldukça dış tabakaları için. Lidefix, sayfa 41-125-89-99-100. Şuurun doğrudan doğruya verilerini dilin bozduğunda Bergson'la birleşen Valeri, ruhun şuursuz tabakaları bahsinde ondan ayrılır. Şairin gözünde zekanın dışında kalan bütün ruh bir molozlar aleminden başka bir şey değildir. Psikanalistlerin aradığı derinlik de bize müstehcen fosillerden başka bir şey vermez. Hiçbir değerleri yoktur. Fakat dibine inilemeyen derinlikleri de vardır ki fizik dünyanın dibine benzer ve eşleri olmadığı için onları tasavvur bile mümkün değildir. Bundan başka müşahede eden müşahede edileni bozar. İFS 48-49-50. Ruhun dibinde her şey kabadır, hayvancadır. Fakat bu iyi veya fena demek değildir. Biz orada bağırsakların hayatı önündeyiz. Böylece Hegelian bir diyalektikle derinlik satiliğiyle karşılaşır. İstediğimiz kadar delmeye, nüfuz etmeye çalışalım, hep deri üstü kalırız. İFS 53.